Ayrım 13.
Sayfa 234. Beni sevmeyen polis. Hep merak etmişimdir, itfaiyeci olmak varken insan niye polis olur? İlkokulda alfabeyi keşfederken, daha polisin P'sini tam öğrenememişken, birdenbire o çocuk aklına gelmez insanın polis olmak. Bu insanda biraz daha palazlandıktan sonra gelişen bir duygu. Herhalde onu kimse tutuklayamasın, görünce insanlar ondan çekinsin, belinde tabancası olduğu için ondan korkulsun ya da bir şey çaldığında ona hırsız yerine polis denilsin diye. Belki de korkak olduğu için. O elbiseyi giydiği zaman korkak olduğu belli olmadığından, birileri ondan korktuğunda bundan belirgin bir haz, bir tatmin duyduğu için. Yoksa durup dururken polis olmak gelmez kimsenin esrarengiz aklına. Polisin vazife ve selahiyetlerini belirleyen yasa içinde eskiden kalma bir madde vardı. Turneye giden tiyatrocular oyun sergileyecekleri kentin polisine oyuncuların nüfus sureti, ikametgah senedi ve benzeri damgalı mühürlü kağıtlardan oluşan bir önlem paketini sunmak zorundaydılar. Ülke çapında tanınan, kamuya mal olmuş, sokakta imza dağıtan bu insanlara "siz kimsiniz bakalım" demek isteyen, onlara pavyon konsümatrisi muamelesini reva gören bu uygulama, Yıldırım Akbulut'un geçici ve pastel başbakanlığı döneminde biz tiyatrocuların yoğun çabası sonucu kaldırıldı. Durum dingildiyen cumhuriyetimizin her ilinin polis karakoluna bir yazı ile bildirildi. Buna rağmen tiyatroculara konsümatris muamelesi yapmak konusunda direnen polislerin burnuna dayanmak üzere biz bu yazılı emrin fotokopisi koynumuzda dolaştık yıllarca Anadolu yollarında. Artık unuttuğumuz bu konu yine zaman zaman kimi il ve ilçelerde karşımıza çıkıyor. Polis bu uygulamanın kaldırıldığını bilmemekte midir? Bal gibi bilmektedir ve fakat buna rağmen bizlere bu gavur eziyetini etmekten müthiş bir zevk almaktadır ki kaşını çatıp nüfus sureti diye dayatmaktadır. Nüfus sureti sorduğu insanlar her gün televizyonda gördüğü, çok iyi tanıdığı sanatçılardır. Aynı polis Michael Jackson ülkemize konser vermeye geldiğinde ona baba adı, göbek adı gibi sorular sormak yetkisine sahip değildir. Michael'ın burnu kanamasın diye onun burnu çevresinde sıkı güvenlik önlemleri almakla görevlidir. Hiçbir karakol Michael Jackson'dan ikametgah senedi istememiştir. Ona edemediği eziyeti bizlere etmekten zevk alan, kaşı çatık polisin arkasındaki duvarda "polisi seviniz" yazısı asılı durmaktadır. Niye seveceğim ki bu gıcık polisi? Nesini seveceğim yani? Bir şeyimi çalarlarsa bir gün bulur diye mi? Çok şeyimi çaldılar. Dedemden yadigar Roscoff saatimi, pasaportumu, yalnızlığımı, özgürlüğümü. Hiçbirini bulamadım Michael Jackson'ı seven, beni sevmeyen polis. Milyarların anlamsızlığı. Hüseyin'le Şükran çok eziyetler çekip o eziyetleri yaşam biçimi olarak kanıksadıktan epey sonra bir gün rastlantının anüs deliği olarak sayısal lotodan beklentinin göz döndürücü olmadığı bir hafta ikincil ikramiyeyi 7 kişiyle bölüşerek 11 milyar sahibi oldular. Bir iş adamı için karnabahar bir miktar olan bu para, iki haneli milyonlar içinde çırpınan Hüseyin'le Şükran için bir servet, bir köşe dönme, bir sınıf zıplamaydı. Aldı mı bizimkileri ne yapalım bu parayı telaşı? Dolara çevirelim, bir yere gömelim. Saçmalama Hüseyin. Overnight repo yapalım. O ney? Paramız her gün faiz alıp ertesi gün yeniden faiz almak üzere uykuya yatıyor, dinleniyor Şükran. Repo dinlenme demek. Para dediğin insanlık tarihinin çok ilerlemiş döneminde icat edilmiş bu transseksüel kavram dinlendikçe çoğalıyor. Dinlenemez, harcanırsa uçup gidiyor. Tamam o zaman Hüseyin, ondan yapalım. Evet ama hangi bankada yapalım diye sonuçlanan tartışmayla da pek bir yere varmış olmadılar. Üç arkadaş naylon torba içinde nakit olarak bulunan 11 milyar, hayatında hiçbir maaşını herhangi bir deste biçiminde almamış olan sinirli İbne Veznedar yüzünden bazıları milyonluk, kimileri 500 bin, kimileri 250 binlik desteler halinde ödenen, çünkü Veznedar bu salak Hüseyin'le ondan daha salak Şükran'ın birdenbire 11 milyar sahibi olmasına çok sinirlenerek Sırf kıllık olsun, bu parayı taşımak onlara sorun olsun, Manitu belalarını versin diye 5 milyonluk destelerini zolalayıp onlara bozukluklarını sunmuştu. O gece de başında nöbet beklenmesi gerekir konumunu korudu. Ne olacak bu 11 milyar? Bununla bir ev alsak sadece ev kirasından kurtulmuş oluruz, hayatımız pek değişmez. Parayı katlayıp kirayı kayda değmez hale getirmemiz lazım. Çok haklısın Şükran, ben şimdi hemen uyuyorum. Sabah 6'ya kadar sen bekle paraları. 6'da beni uyandır, ben nöbeti devralırım, sen biraz kestirirsin. 9'da bankalar açılınca bir formül düşünürüz diyerek 11 milyara kıçını dönüp uyudu Hüseyin. Uyandığında ortalık 3 arkadaş naylon torbasız ve şükransızdı. Hüseyin uyurken 11 milyarla evi terk eden Şükran özlü bir not bırakmıştı. Sevgili Hüseyin, sen uyurken düşündüm ki 11 milyar çok önemli bir para değil. İkimizi birden mutlu etmez. Zaten 5 bildiğimiz benim oynadığım kolondu. Sen bu ne oyna. İnşallah 6 yakalar trilyoner olursun. Milyarların hiçbir anlamı yok. Seni seviyorum. Daima senin olan Şükran. Ressam. Komşumuz bir ressam var. Çok soyut resimler yapar, çok somut şeyler bulursunuz içinde. Kendi gibi cins bir kedisi var, onunla yaşar. Sabah er kalkmaz, gece zaten geç yatar. Kediyi de alıştırmış bu ahenge. Kedi erken uyansa bile miyavlayıp şarlayıp uyandırmaz üstadı. Düzenli içki içer, bu yüzden içtiği her kadehin sabah rakısı, öğlen rakısı, tavla rakısı, ikindi rakısı, gün batımı rakısı, akşam rakısı, gecenin esas şişesi, gecenin istepne şişesi gibi özgün isimleri vardır ve bu isimler o her kadehin içilme gerekliliğini, bir o kadar özgünlüğünü sağlar. Gecenin son rakısı kavramını ise geniş tutar Hazret, bu isim altında mükerrer kadeh içer. Bu onun yaşama, var olma, insanlardan çok sıkılma, hem insanlar özleme ve yaratma biçimi. Bireysel sanatlardan resim, bir başına boş tuvalle karşı karşıya kalıp yapılan bir iş. Tiyatro gibi, bale gibi bir saatte başlayıp bir saatte biten, izleyicisiyle birlikte yapılan işlerden değil. Bu yüzden de çok saptanmış bir mesai yok ortada. Gün olur it gibi çalışır, sonra günlerce oturur o yarım resme bakar ressam. Bir gece birden bozar resmi, başka bir yöne gider iş. Sonra gene günlerce oturur, içer, hem de yarım resme hiç bakmadan. Bu adam daha az içse daha çok resim yapacak gibi bir genel kanı komşular arasında çok yaygın. Daha çok resim yapmasını kendisine yararından çok, o öldükten sonra elde kalan tablo sayısının çokluğu açısından değerlendiriyor komşular. Öldükten sonra geride bir sürü eser bırakmış olmak ve bunların değerli olması ve çok para etmesi ve bilmem hangi müzelere alınması, giderek okul kitaplarına girmesi ve öğrencilerin o illüstrasyonların oralarına ve buralarına bıyık ve sakal yapmaları ve benzeri ve benzemezi. Komşuların bu 150 yıllık kalkınma planları içinde ne komşular var ne de ressam, 22. yüzyıla yönelik boş gezen öneriler. Onların başrol derdi, bu adam içki içmesin, kediye de içiriyordur mutlaka. Yoksa o kedi o denli mülayim olur mu? Oysa bizim ressamın ancak içince resim yapası aklına geliyor. İçmese ne yapardı bilmiyorum, hiç içmediğini görmedim. Ama bu gidişle ölecek bu adam diye düşünüyor komşular. Sanki öbür gidişle komşular ölmeyeceklermiş gibi. İçki içen adamları rahat bırakınız pratisyen doktor komşular. Her içenin bir bildiği var. Çocuk cumhuriyet, bunak cumhuriyet. Yıl 1927. Cumhuriyet 4 yaşında, daha doğru dürüst konuşamıyor. Adam gibi yürüyemiyor. Elinden tutanlar var, yol yordam gösterenler var. Koskoca Osmanlı mirasını devralıyor 4 yaşında bir çocuk. İstanbul Hazine-i Evrakı'ndan bir kısmının satılmasına karar verilir. Kimin karar verdiği belli değil, 4 yaşında çocuk karar verecek değil ya buna. Bu kağıtlar ne olacak sorusunu sorarak ve kimseden ne olacağına dair somut bir yanıt alamayarak dellenen bir memurun babalaması sonucu satılmasına karar verilen bu yüzlerce ton işe yaramaz kağıda Edirne'de oturan Bulgar uyruklu bir Musevi talip olur. O memurla o Musevi tanışmakta mıdır? Musevi'nin kağıtları alması memura bir avanta sağlamış mıdır bilemiyoruz. Belki de memura gelip bu kağıtlar ne olacak diyalektik sorusunu sorarak olayları başlatan da o Musevi'dir. Bu konuda da bilgimiz yok. Bildiğimiz o ki o Musevi okkası 90 paradan alır bu 300 bin okka kağıdı. Amacı kağıdı Çekoslovakya'da bir kağıt fabrikasına satmaktır. İlk parti 18 vagon kağıt Sirkeci Garı'ndan yola çıkar. Vagonlar Sofya'dan geçerken Sofya'dan geçen her treni idik didik aramaktan özgün bir zevk alan Bulgarlar bu kağıtlarda ne yazıyor acaba gibi bir derde de düşerler. Bulgar gümrük memurları arasında eski Türkçe bilen biri bulunur ve kağıtları inceleyen o tip gözlerine inanamaz. Söz konusu işe yaramaz kağıtlar Abdülmecit ve Abdülaziz dönemine ait resmi dosyalardır. Bulgar resmi makamları olaya el koyar ve içinde Balkanların o dönemine ait gizli ve özgün vesikalar da bulunan bu kağıtları o Musevi'den satın alır. Bu durum Musevi'nin de işine gelir. Ta Çekoslovakya'ya götürüp 3 kuruşa satacağına, yolun yarısında Bulgarlara daha güzel bir paraya satar kağıtları. Olay Bulgar gazetelerine yansır, bizim gazeteler olayı oradan, 4 yaşındaki Cumhuriyet'te durumu bizim gazetelerden öğrenir. Uzun görüşmeler sonucu 7 ay sonra geri alınan bu kağıtlarımızın içinden değerli vesikaların ayıklanarak bize geri kalanın iade edilmesi de işin acıklı yanı. İade etmeyebilirlerdi. Hoş iade edilen kağıtların nerede olduğu, hepsinin korunup korunmadığı da tarafımdan bilinmiyor. Belki de odacının biri o çok soğuk 1928 kışında bir bölümüyle soba tutuşturdu. Sen okkası 90 paradan tarihini satıyorsun. Bulgar uyanmasa Çekoslovakya'da hamur olup yeni kağıda dönüşecek, o kağıdın üstüne yeni tarih atılacak. Fakat tabii Cumhuriyet 4 yaşında o zaman, olayları tam çakamıyor. 75 yaşına erip bunayınca da Abdülhamid'in mühürü, Abdülmecid'in çalar saati peşinde uluslararası açık arttırmalara koşuyor. NATO şifreleri. İnsan görme özlemimi gidermek üzere, dikkat buyurun yalnızca görme diyorum. Bir diyaloğa girme eğiliminde değilim. Öyle olsa söylerim sizden ne saklayacağım. Sırf gözüm bir iki insan görsün diye girdim bara. Bar gerektiğinden sakin, boş da denilebilir. Bir barın en yalın ve salak hali. Bar dediğin itiş kakış cıvıl cıvıl olmalı. Barda koyulaşmış bir muhabbet ve bir süredir yolunu almış, sağdan soldan sataşmalarla neşesini yüklenmiş öyküler anlatılmalı. Barda güzel kadınlar olmalı. Barda kahkahalar atılmalı. Bu olması gerekenler yok. Bar sandalyesine at muamelesi yapan biricik müşteriyi teğet geçip barın öbür ucuna oturdum. Daha benim beyaz şarap gelemeden, gelmemesinin nedeni soğuk beyaz şarabı yok. Biz söyleyince dip frize attı, şimdi geliyor abi ayağıyla, az birazdan ılıman şarap getirecek. Yıldırım hızıyla girdi bara ve pat diye yanıma tünedi Ekrem. Daha ben onun adının Ekrem olduğunu bilmiyorken. Bardaş olarak selamlaştık. Ekrem takım elbiseli, boyun bağlı, elinde bir James Bond şifreli kilitli çanta. İlk bakışta NATO şifrelerini taşıyormuş gibi bir duygu veriyor insana çantayı sıkı sıkı tutuşu. Çantayı yere bırakıyor, boyun bağını gevşetiyor. O gün çok çalışmış ve birçok iş başarmış başarılı bir adam gibi bir sigara yakıyor ve sanki epeydir tanışıyormuşuz gibi giriyor muhabbete. Ne içiyoruz üstadım? Ben bir bardak beyaz şarap söyledim ve fakat gelemiyor. Ben de beyaz şarap içeyim o zaman. Evladım, oğlum bak buraya. Sen bize bir şişe beyaz şarap aç. Biraz beyaz peynir ver. Yeşil zeytin ver, içi biber turşulu olanlarından. Ayrıca hıyar turşusu getir. Kürdan kaşar yap. Biçiminde de olaylara hakim oluyor. Çok gereksiz bir şarapçıl ikili görüşme başlıyor aramızda. Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesinden başlayan derin görüşmemiz, günün gazete ve televizyon haberleri, geçtiğimiz haftanın maçları ve transfer piyasası, futbolcuların ne biçim para götürdükleri konularına yalap şap değinerek pahalılık konusuna ulaşıyor ve hükümetin hükümet olmadığı konusunda uzlaşarak ikinci bir şişe şarap söylüyoruz. Özünde Ekrem'le konuşacak pek bir şeyimiz yok, tanışmıyoruz, ne iş yapar bilmiyorum. Söylemedi, sormuyorum. O da böyle şeyler sormuyor. Bardan bir yere yemeğe gitmemize ve bu yemekte kendisinin davetlisi olmama karar veriyor Ekrem ve bu konuda Allah aşkına diye elime sarılarak ısrar ediyor. Kabul etmeme durumum yok. Madem yemeği Ekrem ödeyecek, ben Ekrem'den erken davranıp bardaki hesabı ödüyorum. Ekrem çok bozuluyor. Bar hesabını da kendisinin ödemesi gerekirmiş. Ekrem bu barın en eskisiymiş, cartmış, curtmuş. Bırak Allah aşkına Ekrem, sen de yemeği ödeyeceksin işte. Bir taksiye biniyoruz. İstanbul'un trafik sorununun ne olacağı konusunda şoförün de katıldığı bir üçlü zirve yapıyoruz. Konunun uzmanı şoför bize briefing veriyor. Uzun ve yorucu bir kara yolculuğundan sonra Etiler'de şık bir restoranın önünde duruyoruz. Rezervasyonumuz da yok ama. Dur ben ineyim bir bakayım abi, sen inme. Burada yer yoksa başka yere gideriz diyor. Ekrem taksiden inip restorana giriyor. Biz taksi şoförüyle benzin fiyatlarına yapılan son zamlar konusunu uzun uzun görüşüyoruz. Ekrem gelmiyor. Merak edip iniyorum taksiden, restorana giriyorum. İçeride de yok. Yer yarılmış, içine girmiş Ekrem. Restoranın kapısındaki görevliye Ekrem'i tarif ediyorum. Şifreli kilitli James Bond çantasında NATO şifrelerini taşıyan bey olarak hemen hatırlıyor görevli. Evet, az önce bu kapıdan girdi, arka kapıdan çıktı. Taksiyle eve dönüyorum. Devris gün sokağa çıkmamaya ve insan görme özlemimi balkondan dürbünle geçiştirmeye karar veriyorum. Rating Mahallesi. Bir milletin istediği biçimde yoğurabilecek güçlü bir silah oluverdi televizyon. Nasıl bir millet yapmak istiyorsanız ona göre bir televizyon programı düzenleyin, olsun bitsin. Ya da bizde olduğu gibi hiçbir programsız, çok televizyonlu, çok kanallı bir karmaşa dizayn edin. Buyurun size işte böyle bir millet. Bu millet nasıl bu hale geldi acaba diye ince uzun düşünmeye gerek yok. Böyle ekrana, böyle erken. Çimentoya ne kadar su koyarsan o kadar vıcık olur harç, ne kadar vıcık olursa o kadar geç kurur, o denli güçsüz olur sayın beton. Harç yapmak da çok özgün, ince bir iştir vesselam. Tolstoy 8 yaşındayken uçmaya takmış kafayı, bu yüzden ikinci kat penceresinden atmış kendini boşluğa, uçamamış, çakılmış yere, ölememiş, alçıya alınmış. İyi ki ölmemiş, yoksa dünya edebiyatı böyle bir çılgından yoksun kalacaktı. Tolstoy da çocukken gelişen bu Antoine de Saint-Exupéry kompleksi, üstadın yaratıcı uçuk beyninden kaynaklanıyor. Günümüzün çocuklarının bu gibi sapık deneyimler için Tolstoy kadar yaratıcı olmalarına gerek yok. Televizyonda görüyorlar uçan, ışınlanan adamları. Onlar da uçmak, ışınlanmak istiyorlar. Dikkat ederseniz Boğaz Köprüsü'nden atlayarak intihar etmek isteyenler televizyonlarda yayınlandığından beri o biçimde intihar etmek isteyenlerin sayısında garip bir artış oldu. Hatta bir saat sonra Boğaz Köprüsü'nden atlayarak intihar edeceğim, lütfen kameralar gecikmesin diye televizyonları arayanlar var. Herkese yönelikliği televizyon programlarının düzeyini orta zekanın az biraz altına hitap etmek zorunda bırakıyor. Ya da televizyoncular halkın aptal olduğu varsayımından hareket ettikleri için televizyon programları bu denli düzeysiz, aptalca ve reyting mahallesine yönelik olarak hazırlanıyor. Böylece izleyicisini belirliyor ve belirli kültür ya da zeka düzeyindeki insanları siz bizim izleyicimiz değilsiniz biçiminde dışlıyor. O insanlar da haberler ya da özgün canlı yayınlar dışında pek televizyon izlemiyorlar. Kofti Brezilya dizileri aklı başında hiç kimseyi ilgilendirmez. İlgilendirmemesi gerekiyorken ilgilendiriyorsa o kişilerin akıllarının ne denli başlarında oldukları tartışılabilir. Elektronik dönem bizi bir bakıma alfabeden, matbaadan önceki zamanlara götürdü. Koca bir kabile halkı gibiyiz sanki. Köy alanında olup biteni izleyen, ümmi bir kabile halkı gibi dünyanın gidişatını bu ışıklı pencereden izliyoruz. Yazı nedir? Bir çeşit simgedir, soyutlamadır. Okuma nedir? Bu simgeleri kafada düşünce haline getirmedir. İnsan okuduğu ile arasına bir mesafe koyabilir. Onu objektif şekilde tartabilir. Şu halde okuma gelişmiş bir dönemin ürünüdür. Görme ve işitmeye dayanan algılama ise ilkel insan topluluklarının algılamasıdır. Eğitim, haber alma, sanat odövizüelle bir kolaylığa indirgeniyor. Milyonlarca insanın kültür seviyesi, daha doğrusu kültür seviyesizliği, ortalamasına seslenmek zorunluluğu, Televizyonu ister istemez dünyanın her yanında 12-14 yaşında bir çocuk zekası ortamına düşürüyor, diyen Haldun Taner yerden göğe kadar haklı. Aptal kutusu da denilen bu buluş, daha çok izlenebilmek için, daha çok oy almak üzere akıl almaz tavizler veren siyasal partilere benziyor. Gerektiğinde daha yobaz, gerektiğinde daha tutucu, daha ülkücü, daha kaderci olabilen bu evimizin elektronik penceresi, böyle bir yerlere değil de daha yeni ufuklara, daha güzel bir manzaraya baksaydı, ara sıra Beethoven çalsaydı, kim sallar Beethoven'ı kolaycılığına kaçmadan bu konuda direnseydi. Belki Çetin Altan'ın tenis oynayan köylüler ütopyasına ulaşmazdık ama, çünkü televizyonda tenis maçı yayınlandığında özellikle kadın tenisçiler tepişirken köy kahvesinde, toptan çok tenisçi kadınların kıçlarına bakılıyor. Gene de bir Beethoven dinleme, duyma, algılar gibi olma alışkanlıkları edinmez miydi bu telemanyak millet? Örneğin Reyting Mahallesi'nde rekor kırmak için değil de bir milleti eğitmek soylu amacıyla kullanılsaydı televizyon. Kor diplomatik teessüfler. Boğazı görmeden İstanbul'da oturmaya, İstanbul'da oturmak diyemiyorum. Pankreası böbreğine denk bir burjuva serzenişi gibi hazımsamayın bunu. İstanbul'un en güzel boğaz manzarasını en yoksul kesimin oturduğu gecekondular görüyor. Bizim evden görünüyor denemez net bir görüş için tuvalete girip klozet kapağını kapatıp üstüne çıkmak ve tuvaletin vasistasını açmak gerekiyor. Ayak parmaklarınız üstünde rahmetli Nureyev biçim yükseldiğinizde yeni yapılan kaçak inşaat caminin izin verdiği oranda boğazdan kesik kopuk mavilikler görmeniz olası. Çatıya çıkarsanız daha geniş bir boğaz görüntünüz var ve fakat çatıya çıkmaya pek zamanımız olmuyor.